Ayrım 34.
Bu kimlik son derece masumane esaslara bağlı bir yaşam tarzını benimsemiş olan Feta A idi. Yani genç, yiğit, cömert, mert, cesur olan ehli fütüvvet idi. Ocaklı veya esnaf gibi yasal zeminde feta olmanın tüm erdemlerini sergileyen bireyler gibi, belirli fütüvvet ilkelerine bağlı bir yaşam tarzını kabul etmiş olan Külhan Beyleri de aynı üst kimliği benimsemiş görünüyorlardı. Unutmamak gerekir ki hangi yasa dışı yollardan kazanmış olurlarsa olsunlar, ellerine geçirdikleri her şeyi başkalarıyla paylaşıyor ve böylece bireysel varlığı reddederek dahil oldukları grubun zenginliğini ilke ediniyorlardı. Bu zenginliğin karın tokluğu ile sınırlı kalması yaklaşım ve anlayışının esasını değiştirmiyordu. Keza esnaf nasıl ki kendi meslek grupları içinde salt dayanışmayı ön planda tutuyorsa, nasıl ki ocaklılar ocağı ve Hacı Bektaş kazanını her şeyin üzerinde tutuyor, tek otorite olarak onu benimseyip yüceltiyorlar ise, Külhan Beyleri de Külhancı Baba'nın otoritesi altındaki Külhan'ı aynı şekilde yüceltiyor, tüm varlıklarını Külhan'a feda etmekten kaçınmıyorlardı. Dolayısıyla layhar kefeni giyerek diğer Külhan Beyleriyle ritüel kardeş olan Külhani'ye, birbirine karşı ölümüne bir yiğitlik anlayışı çerçevesinde bağlılık gösteriyordu. Bu bağlılık ehli fütüvvetin üst kimliği durumundaki Feth'a'nın yiğitlik anlayışı ile özdeş kabul ediliyordu. Üstelik onlar tıpkı ocaklar gibi dindar değillerdi ama Kur'an'da Allah'ın Feth'a olarak tanımladığı Hazreti İbrahim ile aynı amaçları paylaşan, aynı ilkeleri benimseyen birer delikanlı olduklarını savunuyor, kanıtlamaya çalışıyorlardı. Bu genç ve delikanlı takımı birbirine karşı elbette ki mertçe ve dürüstçe davranıyordu. Külhancı babanın layhar töreninde söylediği gibi aynı ana babadan doğan öz kardeşler bile birbirini vurup öldürebiliyordu. Ama layhar kefeni giyen iki Külhan Bey'i asla ritüel kardeşine ihanet etmiyor, namertlikte bulunmuyordu. Kısacası fütüvvet bağlamında oluşan ocaklar ve esnaf yapılanmalarının temelinde yer alan feta ideal tipi Külhan Bey'i oluşumlarının üst beninde de bulunuyordu. Dolayısıyla ocaklı esnaf Külhan Bey'i oluşumunun ortak paydasında yer alan feta üst kimliği, yasal zeminden çok yasa dışı işler zemininde bir ortak değer veya birleştirici neden olarak kendini gösteriyor, derin bir işlev görüyordu. Ayaklanan ocaklı ile ona eşlik, yoldaşlık eden Külhan Bey'i hangi yasa dışı eylemi yaparsa yapsın, yaptığının doğru olduğuna inanıyor, bunu yiğitlik, cömertlik, delikanlılık adına yaptığını savunuyor, böyle davrandığı takdirde feta olmanın gereğini de yerine getirmiş olacağına inanıyordu. Tıpkı ocaklar ve ahi geleneğinin temsilcileri olan esnaf birliklerinin üyeleri gibi Külhan Beyleri de kendi iddialarına göre fetalıklarına gölge düşürmüyor, ne kadar pis, rezil ve aşağılık işler yaparlarsa yapsınlar, kendi çevrelerinde mertlik, yiğitlik, cömertlik ve delikanlılıklarını muhafaza ediyor, bunu da kanıtlıyorlardı. Nasıl ki Hazreti İbrahim'in Allah'ın düşmanlarına karşı takındığı tavrı takınan ocaklı ve esnaflar, rayından çıkmış yönetime, yolsuz ve arsız yöneticilere, hak yolundan ayrılmış devlet ricaline, din ve Allah yolundan ayrılmış sadrazama karşı huruç ederek fetalığın gereğini yapıyor, bir fityan topluluğu oluşturuyorsa, Külhan Beyleri de aynı tavrı benimseyerek ve sergileyerek aynı üst kimliğe sahip bulunduklarını kanıtlıyor, fetalığın gereğini yaparak fityana katılıyorlardı. Fityan da onları zaten ehli fütüvvetten gördüğü için reddetmiyor, yadırgamıyordu. Aksine aynı üst kimliğin arkasına sığınarak aynı eylemleri yapmaktan, yani hırsızlıktan, yağmadan, vurgundan, soygundan ve cinayet işlemekten kaçınmıyorlardı. Rical ve zorba. Patronu Halil olayında etkili olan kişi ve grupları irdeler misiniz? Kimler ve hangi gruplar bu olaya hangi nedenlerle ve amaçlarla karışıyordu? Olayda entrika boyutu var mıydı? Osmanlılarda rical sözcüğü mevki sahipleri anlamına geliyordu. Devletin ileri gelenlerine ise ricali devlet deniyordu. İktidar mücadelesinin merkezinde genellikle bir grup yani ricali devlet mensupları yer alıyordu. Osmanlı yönetim katlarında her zaman mevcut olan ve sık sık da kana bulanan iktidar mücadelesi Viyana seferi sırasında bir kez daha doruk noktasına çıkıyordu. Köprülüler ailesinin 10 yıllarca devam eden sadaretleri nedeniyle yönetim bu hanedan tarafından adeta ipotek altına alınıyordu. Yönetimin dışa kapanması kıskançlık ve düşmanlıkları tırmandırıyordu. Köprülüler ailesinin damadı olan Sadrazam Merzifonlu Kara Mustafa Paşa'nın 2. Viyana seferi nedeniyle İstanbul'dan ayrılması, Köprülülerin gazabına uğramış olanlar ile muhalefet yaparak çıkar peşinde koşan ricale büyük bir fırsat yaratıyordu. Hele bir de kuşatmanın yenilgiyle sonuçlanması Merzifonlu'nun ihtiraslı asımları bakımından en uygun zemini oluşturuyordu. Kuşatmanın başarısızlıkla sonuçlanması ve ordunun bozguna uğraması sonucu Sadrazam Kara Mustafa Paşa ilk hedef olarak daha önce Kanuni Sultan Süleyman'ın otağı kurduğu yere çekiliyordu. Sonra da hiç durmadan Raab suyuna varıyordu. Sadrazam ve ordu Raab suyunu geçiyor, çevredeki kalelerde gerekli güvenlik önlemlerini alarak Budin'e geliyordu. Burada 22 gün kalınıyor, ordu derlenip toparlanıyor, Erdel, Macaristan, Eflak ve Boğdan birlikleri terhis edilerek yerlerine gönderiliyordu. Ordu Sadrazam'ın kumandası altında 10 Ekim 1683 günü Budin'den hareket ediyor ve Peşte üzerinden Belgrad'a geliyordu. İkinci Viyana kuşatması 1683, adı geçen eser sayfa 96-97. Kara Mustafa Paşa bu yenilgiyi ve bozgunu hazmederek kabullenemiyordu. Nitekim Belgrad'a geldikten sonra derhal hazırlıklara başlıyor, 1684 yılının ilkbaharında yeniden Viyana üzerine gitmeyi amaçlıyordu. Ancak Sultan 4. Mehmet'in sarayında ve yakın çevresinde bulunan muhalifler ile iktidar hırsıyla hareket eden rical, sadrazamın aleyhinde tezvirat yapıyor, mutlak otoriteyi ona karşı kışkırtıyordu. Merzifoni Kara Mustafa Paşa zeki, idaresi iyi, azim sahibi, işten anlar değerli bir devlet adamı olmakla beraber, paraya haris, asabi, kendini beğenmiş ve kinci olduğundan bu halleriyle epey düşman kazanmıştı. Bilhassa kızlar ağası Yusuf Ağa ile büyük imrahor Boşnak Sarı Süleyman Ağa, ki sonradan Vezir-i Azam olmuştur, baş düşmanı olup bu iki şahıs Kara Mustafa Paşa'nın yetiştirdiği sadaret kaymakamı Kara İbrahim Paşa'yı sadaret mevkiine getirmek vaadiyle, efendisi aleyhine tahrik ile Merzifonlu'nun katline hattı hümayun almışlardır. Büyük Osmanlı Tarihi, Ordinarius Profesör İ. Hakkı Uzun Çarşılı TTK Yayınları, sayfa 16, cilt 4, sayfa 422. Şurası muhakkak ki yenik düşen ve bozguna uğrayan paşanın Edirne'de bir tek dostu kalmamış, hatta valide sultan bile kendisinden desteğini çekerek ona düşman kesilmiş bulunuyordu. Godfrey Godwin, adı geçen eser sayfa 188. Sadrazama karşı tezvirat seferi açan muhalifleri, Kara Mustafa Paşa'nın askeri hazırlıklarının hedefinin gerçekte Viyana olmadığını, doğrudan padişaha saldırmaya hazırlandığını ileri sürüyorlardı. Onların iddiasına göre Arnavut asıllı Köprülülerin damadı, padişahı hal etmek, Osmanlı hanedanının saltanatını sona erdirmek istiyordu. Hatta daha da ileri gidenler Merzifonlu'nun gerçek amacının Köprülüler saltanatını başlatmak olduğunu bile söylemekten çekinmiyorlardı. Bütün bu olumsuz faaliyetlerin sonucunda Merzifonlu Kara Mustafa Paşa İstanbul'dan gönderilen bir fermanla önce sadaretten azlediliyor, 25 Aralık 1683 günü de boğularak idam ediliyordu. Bu sırada aynı aileden Köprülü Fazıl Mustafa Paşa da devlet hizmetinde bulunuyordu. 1680 yılında Kubbe Altı Vezirliğine yükselen Paşa İstanbul'a geliyor, 3 ay sonra da 3. Vezirliğe terfi ediyordu. Sultan 4. Mehmet Köprülü Mustafa Fazıl Paşa'ya Nibolu sancağını da vererek Silistre Özi Valisi ve Lehistan Serdarı yapıyordu. Ama 1683 yılında Kara Mustafa Paşa'nın öldürülmesi üzerine Paşa da gözden düşüyordu. Nitekim Azaz ve Kilis sancakları arpalık verilerek emekli ediliyordu. Mustafa Paşa bir süre Sakız muhafızlığında kalıyor, 1686 yılında Boğaz muhafızı oluyordu. Ancak ocaklar ayaklanıp da İstanbul üzerine gelince Paşa sadaret kaymakamı olarak İstanbul'a davet ediliyordu. Kara Mustafa Paşa'nın katledilmesi aslında sadaret makamı bakımından kanlı bir dönemi başlatıyordu. Örneğin Kelkit'in, ki Kelkit o zamanlar Gümüşhane'ye bağlı değildi, Hınzeverek köyünden Katırcı Mehmet adlı bir şahsın oğlu olan Kara İbrahim Paşa, gençliğinde eşkıya Celali Hasan'ın yanında Leventlik yapıyordu. Daha sonra İran'a kaçıyor, bilhara Mısır valisi Firari Mustafa Paşa'ya katılarak Ketü Dağlığı'nı üstleniyordu. Onun sayesinde önce Kapudan Paşalığa, sonra Sadaret Kaymakamlığına yükseliyordu. Arkasından da koruyucusuna ihanet ediyor, onu öldürtüp yerine sadrazam oluyordu. Ancak Boşnak Sarı Süleyman Paşa kısa sürede onu gözden düşürüyordu. Ayyaş, tamahkar, kendini beğenmiş, zalim, kibirli, çıkarcı ve son derece zengin olan Kara İbrahim Paşa, azdinden sonra emekli ediliyordu. Paşa canını kurtarmak için hacca gitmek istiyordu. Evvela kendisine müsaade edilmiş ve o da yolda muhafazası için asker yazmaya başlamış ise de, aleyhdarlarının bunu padişaha isyan edeceği şekline sokmaları üzerine, evvela hapsolunup 3000 kese para müsaade edildikten sonra, Rodos adasına sürgün edilip orada boğdurulmak suretiyle Büyük Osmanlı Tarihi Ordinarius Profesör İyak Uzun Çarşılı, adı geçen eser, cilt 4 sayfa 424. Bir zamanlar Kara Mustafa Paşa'ya karşı işbirliği yaparak onu ölüme gönderen Kara İbrahim Paşa'yı dostu Sarı Boşnak Süleyman Paşa katlettiriyor ve 1685 yılında yerine sadrazam oluyordu. Ancak o da bu makamda fazla kalamıyordu. Sikloş ve Mohaç muharebelerinde Avusturya ordularına yeniliyordu. Varadin ordusunda askeri yoklamaya kalkınca isyan çıkıyor, o da sancakı şerifi alarak İstanbul'a kaçıyordu. Ancak canını yine kurtaramıyordu. Saklandığı yerde yakalatılıp boğduruluyordu. Kısacası bu dönemde rical arasındaki mücadele iyice kurarsızlaşıyor, entrika ve ihanet kirliliği doruğa çıkıyordu. Bunun yanı sıra Köprülü ailesi de Osmanlı hanedanına karşı eskiden olduğu gibi sıcak ve samimi duygular beslemiyordu. Zira Kara Mustafa Paşa'nın harem kışkırtmalarıyla boğdurulması Arnavut ailenin diğer fertleri tarafından unutulmuyordu. Nitekim Ocaklılar da hoşnutsuzlukla homurdanmaya başlayınca telaşa kapılan Sultan 4. Mehmet, Köprülü Mustafa Paşa'yı sadaret kaymakamı olarak İstanbul'a davet ediyordu. Hiç şüphe yok ki padişah istemese de böyle davranmaya mecbur kalıyordu. Unutmamak gerekir ki Köprülüler Arnavut asıllıydılar. Bilindiği gibi bir dönem payitahtta egemenlik tesis eden Kara Murat Paşa, Bektaş Ağa, Müslihittin Ağa gibi Yeniçeri Ağaları da Arnavut kökenden gelerek ocak içinde otorite kazanmış, sonra da bu otoritelerini sokağa yansıtmış bulunuyorlardı. Kaldı ki Köprülü Mehmet Paşa'nın ilk kez sadarete getirilmesinde Arnavut ocak ağalarının da katkısı olmuş, soydaşlık dayanışması bu atamada geniş çapta rol oynamıştı. Nitekim Köprülüler aynı dayanışmaya sadakat göstererek devlet içinde hem bir Köprülüler örgütü tesis etmiş hem de bu örgütün uzantısı olarak Kapıkulu Ocakları içindeki Arnavut unsurları koruyup kollamışlardı. Bu irtibat sadece rical ile ocaklar arasında sınırlı kalmıyordu. İstanbul'da yaşayan Arnavutlar da aynı yapılanma ve koruma şemsiyesi altında yer alıyorlardı. Bu denli geniş ve şiddetli bir dayanışma, koruma, kollama ve mafyoz ilişkiler ağı tesis etmiş bulunan sivil ve resmi Arnavut odakları, Köprülü ailesine yapılan saldırıları kendilerine yapılmış kabul ediyor, hoşnutsuzluklarını da çeşitli vesilelerle ortaya koyuyorlardı. Nitekim Sultan 4. Mehmet'in son döneminde Ocaklıların hoşnutsuzluğunun bir nedenini de bu oluşum teşkil ediyordu. Bu nedenle Padişah Avcı Mehmet, Arnavutlar arasındaki dayanışmanın bir uzantısı olarak Köprülü Fazıl Mustafa Paşa'yı sadaret kaymakamlığına getiriyor ve atamayı yaparken de şu iltifatlarda bulunuyordu. Sana ettiğim cevirlere göre memur olduğun hizmette kusur etmedin, berhudar ol. Baban ve kardeşin sadaretinde rahat olmuştum. Seni dahi şu alevlenmiş ateşin itfasına göre çare görmek gereksin. Duam seninle biledir. Büyük Osmanlı Tarihi Ordinarius Profesör İyak Uzun Çarşılı, adı geçen eser, cilt 4 sayfa 432. Ancak Köprülü Fazıl Mustafa Paşa gizliden kışkırttığı ocakların tehditlerini savuşturacak yerde, ordunun İstanbul'a girmesinden önce, zira cepheden dönen ocaklar isyan halinde İstanbul üzerine yürüyordu, Köprülüler ailesinin gücenmiş bulunduğu Sultan 4. Mehmet'in sessiz sedasız hal edilmesi yönünde önlemler alıyordu. Ol dahi bazı ehli garez vüzera gammazıyla, kah hasların ve kah tuğların alıp berzahlara atılmakla, padişahtan nice türlü cevr görüp incinmiş idi. Fırsatı ganimet bilip ittifakla yekdil oldu. Büyük Osmanlı Tarihi Ordinarius Profesör İyak Uzun Çarşılı, adı geçen eser, cilt 4, sayfa 432. Kısacası padişahın kendisini kurtarması için sadaret kaymakamı yaptığı paşa, ocaklarla işbirliği yaparak padişahı hal ediyordu. Sultan 4. Mehmet'in yerine tahta Sultan 2. Süleyman çıkıyordu. Gerçi ocaklılar yatıştırılıyordu ama Fazıl Mustafa Paşa önce Hanya, sonra da Kandiye muhafızlığına, 1688 aralığında da Sakız muhafızlığına atanıyordu. Fakat Osmanlı İmparatorluğu o kadar zayıf düşüyordu ki Balkanlardan çıkarılması tehlikesi baş gösteriyordu. Bunun üzerine Şeyhülislam Debbazade Mehmet Efendi, Köprülü Fazıl Mustafa Paşa'nın sadrazam yapılmasını öneriyordu. Nitekim paşa 10 Kasım 1689 günü gizlice İstanbul'a getiriliyor, sadrazam yapılıyordu. Ancak bu makamda sadece 2 yıl 3 ay kalabiliyor, İsklan Kamen'de Avusturyalılarla savaşırken vurulup şehit oluyordu. Fazıl Mustafa Paşa'nın 2 oğlu bulunuyordu. Bunlar Numan ve Abdullah Paşalardı. Sultan 2. Süleyman 1691 yılında vefat ediyor, yerine Sultan 2. Ahmet Padişah oluyordu. Ancak o da saltanatta fazla kalamıyor, 1695 yılında kardeşi gibi Edirne'de vefat ediyordu. Bu kez de tahta Sultan 2. Mustafa geçiyordu. Sultan 2. Mustafa, Amucazade Hacı Hüseyin Paşa'yı sadrazam yapıyordu. Hüseyin Paşa Köprülü Mehmet Paşa'nın kardeşi Hasan Ağa'nın oğluydu. O da Arnavut asıllıydı. Amcası Köprülü Mehmet Paşa ile amcazadesi Fazıl Ahmet Paşa'nın zamanında zevk ve sefa içinde özgür bir yaşam sürmüştü. Fazıl Ahmet Paşa zamanında kendisine Amucazade deniyor ve bu da lakabı oluyordu. Amucazade, Viyana kuşatması sırasında Kara Mustafa Paşa'nın çevresinde bulunduğu için Köprülü ailesinin mensubu olması nedeniyle gözden düşüyordu. Hacı Hüseyin Paşa Kastamonu sancağında çardak muhafızlığı, vezirlik, Kapıdağını deryalık, tekrar İstanbul kaymakamlığı, Belgrad muhafızlığı yapıyordu. Nihayet 1697 yılının 17 Eylül günü Alipınarı menzilinde Sultan II. Mustafa tarafından Otağı Hümayun'a davet ediliyordu. Padişah kendisini sadrazam yapmak isteyince Hüseyin Paşa hemen kabul etmeye yanaşmıyor, şu yanıtı veriyordu. Amcam ve amcazadem babanı Sultan Mehmet Han Hazretlerine 20 sene veziri azam olup arzına müsaade etmekle o da rahat oldu, kendi de rahat oldu. Siz de kimsenin sözünü dinlemeyip bana sadarette istiklal verirseniz ben inşallah onlardan ziyade hizmet ederim dedi. Büyük Osmanlı Tarihi Ordinarius Profesörü Yakuz'un Çarşı adı geçen eser cilt 5 sayfa 446. Sultan Halife Amucazade'nin önerisini kabul ediyor, geniş yetkilerle donatarak onu sadarete getiriyordu. Sadrazam Hacı Hüseyin Paşa bir yandan uluslararası alanda gerekli anlaşmaları, Karlofça Muahitisi gibi yapıyor, askeri ve idari tensikatları gerçekleştiriyor, denizciliği yeni yasalarla düzene sokuyor, diğer yandan da Şeyhülislam olan Seyyid Feyzullah Efendi ile mücadele etmek zorunda kalıyordu. Sultan II. Mustafa Şehzade iken Feyzullah Efendi kendisine hocalık yapıyordu. Şehzade padişah olunca da onu Şeyhülislamlığa getiriyordu. Şeyhülislam tam anlamıyla dinsel mafyos bir kimlik sergiliyordu. Bunu da öncelikle akrabalarını devlet içinde örgütleyerek ve köşe başlarını tutarak yapıyordu. İkinci oğlu Seyyid Mustafa Efendi ile üçüncü oğlu Seyyid Ahmet'i kazaskerlik payelerine yükseltiyordu. Dördüncü oğlu Seyyid İbrahim'i sarayda şehzade hocası ve kazasker yapıyordu. Amcazadesi Seyyid Dede Efendi'yi İstanbul kadılığına getiriyordu. Damadı Mirzazade Şeyh Mehmet Efendi'yi hızla terfi ettiriyor, kısa süre içinde görev süresini tamamlayarak İstanbul kadılığı görevinden ayrılacak olan oğlu Seyyid Mahmud Efendi'nin yerine aday gösteriyordu. Fakat hepsinden önemlisi Şeyhülislamlığı babadan oğula geçen bir makam haline getirerek, kendisinden sonra bu makamı en büyük oğlu Nakibül Eşraf Fethullah Efendi'ye tahsis ediyordu. Böylece kendisi Şeyhülislamlıktan ayrılınca yerine oğlu Fethullah Efendi geçiyordu. Feyzullah Efendi ilmiye makamlarının en uç noktalarına kendi akrabalarını oturtarak merkezi otoriteyi adeta bloke ederek kendi ipoteği altına alıyordu. Bu aşamadan sonra en büyük engel olarak Sadrazam Amucazade Hüseyin Paşa'yı görüyordu. Nitekim onun gözden düşmesi ve otoritesinin kırılması için harekete geçiyor, girişimlerde bulunuyor, her türlü komployu hazırlıyordu. Şeyhülislam Sadrazam'a karşı aradığı fırsatı nihayet buluyordu. Zira Amucazade'nin akrabası olan İmrahor Kıblelizade Ali Bey'in gizlice Sultan II. Mustafa'nın kardeşi Şehzade Ahmet ile iletişim kurduğu ortaya çıkıyordu. Sultan Mustafa bu duruma tepki göstererek Ali Bey'i önce Edirne'den İstanbul'a sürgün ediyor, arkasından da idam hükmünü gönderiyordu. Bu olay sadrazamın aleyhine kullanılıyor, Amucazade sağlığını yitirerek görevinden ayrılmak istiyordu. Ancak padişah buna izin vermiyorsa da daha sonra öneriyi kabul etmek zorunda kalıyordu. Nitekim Hüseyin Paşa 1702 yılının Eylül ayında sadrazamlıktan ayrılıyordu. 18 gün sonra da Bigados çiftliğinde vefat ediyordu. Büyük Osmanlı Tarihi Ordinarius Profesör Yakuz'un Çarşı adı geçen eser cilt 5 sayfa 16. Amucazade'nin ayrılmasıyla meydan tamamen Feyzullah Efendi'ye kalıyordu. Nitekim Amucazade'den sonra sadaret makamına Anadolu valisi Daltaban Mustafa Paşa tayin ediliyor, bunda da Feyzullah Efendi rol oynuyordu. Ancak Daltaban Mustafa Paşa'nın ocaklar tarafından da sevilmesi Şeyhülislam'ı rahatsız ediyor, Feyzullah Efendi'nin kışkırttığı Sultan II. Mustafa tarafından önce azlediliyor sonra da öldürtülüyordu. Sultan II. Mustafa Şeyhülislam'a o denli bağlanmış bulunuyordu ki, Daltaban'ın yerine sadarete atadığı Rami Mehmet Paşa'ya Şeyhülislam'ın reyinden taşra hareket edersen itaba müstahik olursun diyerek bu konudaki eğilimini açıkça dile getiriyordu. Fakat bu durum İstanbul'da huzursuzluk yaratıyordu. Zira Feyzullah Efendi'nin aile çetesi giderek saldırganlaşıyor, devrin tabiriyle gemi iyice azıya alıyordu. Bunlar devlet içinde kendilerine ait bir yönetim ve otorite oluşturmuş bulunuyorlardı. Nitekim İstanbul Kaymakamı Çelebi Yusuf Paşa giderek artan huzursuzluğu Edirne'deki padişaha yazılı olarak bildiriyordu. Fakat çıkarcılıkla aile fertlerini organize ederek yolsuzluk yapmakla ve benzer suçlarla itham edilen Şeyhülislam, İstanbul kaymakamını azlettirerek ortalığı biraz da olsa yatıştırmak amacıyla Köprülüzade Abdullah Paşa'yı tayin ettiriyordu. Bilindiği gibi Arnavut asıllı Abdullah Paşa Fazıl Mustafa Paşa'nın oğluydu ve kendisinden öncekiler gibi onun da ocaklılar arasında ciddi bir saygınlığı bulunuyordu. Ne ki bu atama ortalığı yatıştırmıyor, aksine daha bir arttırıyor. Sadrazam Rami Mehmet Paşa da bu huzursuzlar arasında yer alıyordu. Selefleri gibi Şeyhülislam'ın bütün hükümet işlerine müdahalesinden ve tahakkümünden bıkılmış olup, bundan başka Feyzullah Efendi'nin evlatlarıyla mensuplarının, vezir kendi çırağımızdır diyerek Rami Paşa'nın istiklaline halel verecek ve şerefine dokunacak sözler sarf etmekte olduklarından, bu işe bir son vermek ve Şeyhülislam'ın nüfuz ve tahakkümünden kurtulmak üzere çare aranmaktaydı. Büyük Osmanlı Tarihi Ordinarius Profesör İyakkuz'un Çarşıladı, geçen eser cilt 5 sayfa 22.